İnsan Halleri.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Programımızı Kadriye Şenel hazırlıyor. Sesimizi sizlere teknik masada Recep Özdem ulaştırıyor. Ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Bu hafta da karşınızdayız. Bugün yaratıcılık üzerine konuşacağız. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz önerilerinizle ve sorularınızla. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21. Elektronik posta adresimiz insanhalleri@trt.net.tr. İki değerli konuğumuz var bugün stüdyomuzda. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Yıldırım Beyatlı Doğan ve psikolog Arife Tamer. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yaratıcılık, bilim ve sanatta yaratıcılık üzerine konuşacağız bugün. Yaratıcılık nedir? Farklı olanı ortaya koymak mıdır? Söylenmemiş olanı söylemek midir? Yapılmamış olanı yapmak mıdır? Yoksa düşünülmemiş olanı düşünmek midir? Yaratıcılık bunlardan biri midir yoksa hepsi midir?
Tek bir sözcük ama hepsi. Yani yaratıcılıkta desek ki sadece yapılmamış olanı yapmak desek yanlış olur. Çünkü bir şey yapıyorsanız, bir eyleminiz varsa o eyleminizi önceleyen bir düşünceniz vardır. Bir düşünceniz varsa eğer ve gerçekten eyleminiz yaratıcılık olacaksa o zaman o düşünce daha önce dile gelmemiş olandır. Söylenmemiş olandır. Şimdi siz düşünmemiş olanı düşünüyorsunuz. Eğlenmemiş olanı eğliyorsunuz. Söylenmemiş olanı söylüyorsunuz. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde eyleminiz ve düşünceniz mutlak surette farklı olacak. Dolayısıyla hepsini birden ele aldığımızda yaratıcılık gerçekten farklı olan anlamına geliyor ve bir süreç. Öyle diyelim.
Evet, birdenbire ortaya çıkan bir şey değil.
Hayır değil.
Bir süreç.
Hayır, değil, evet, bir süreç.
Evet, hocam bu sürecin boyutlarını söyleyebilir misiniz, açıklayabilir misiniz? Yani yaratıcılık bir kişide doğuştan var olan bir şey mi? Sonradan ortaya çıkan bir şey mi? Geliştirilebilecek bir şey mi? Yaratıcılık nasıl ortaya çıkıyor?
Efendim çok güzel bir soru bu. Eğer doğuştan olan bir şey dersek o zaman tabii hemen sormamız gerekir. Onda farklı olan, onun söylenmemişi söylenmesine, yapacak olmasına yol açan nedir? Genetik bir yüklülük mü, bir enzim mi, şu mu, bu mu diye. Hiçbiri değil. Ben bu konuda kendi izninizle fikrimi söylemek istiyorum. Bu fikir tabii ki sadece benim değil. Bu konu çok merak ettiğim bir konu olduğu için tüm okuduklarımdan, izlediklerimden, dinlediklerimden süzülmüş bir fikirdir. Yaratıcılık kişide bir kere algılama konusunda özellikle bir derinliği gerekiyor. Yaratıcı, Ariyetti'nin söylediği gibi ki bu konuda bir kitabı var. Benzeşmeyen de benzeyeni görendir. Benzeyen de benzeşmezliği sezebilen insandır. Ve yaratıcı buradan kalkarak kendi dünyasıyla, kendi içselliğiyle doğrudan temasa geçip olağan akışın dışında kalabilmeyi, ki kimi buna ayrıksızlık der, tercih etmiş, bu tercih nedeniyle farklı soruları sorabilen insandır. Ama farklı soruları kendisine sorar. Kendisine sorarken onun sorduğu soru, düşünce alanında septiklerin sorduğu sorulara benzer. Zaten septikler de çok yaratıcıdır. Yani acaba böyle mi diye bir soru. Evet, kuşkucu şey. Yaratıcının septikten farkı şudur. O sadece acaba böyle mi diye sormaz. Neden böyle olmasın diye sorar. Neden böyle olmasını mutlak surette bir eyleme bağlar. Şimdi bu şekilde düşündüğümüzde yaratıcılık hangi alanlarda var? Bilimde var, sanatta var. En çok orada var. Şimdi her ikisinden de birer örnek verelim. Poincaré diye bir Fransız matematikçi vardır. Bu matematiğin en önemli özelliği non-öklidyen, yani bildiğimiz öklit geometrisinin, bildiğimiz geometrinin dışındaki geometriyi bulmasıdır. Bununla ilgili de benim çok zor öğrendiğimi bile söyleyemeyeceğim. Şimdi adını söylersem millet biliyor diyecekler ama halen bilmediğim bir matematik problemi vardır. Onu çözmüştür. Fakat çözümünün nasıl gerçekleştiğini söylemek istiyorum. Çözümü ararken bir yerde tıkanıyor. Gerçekten tıkanıyor ve kendisinin aktardığı şey şu. Bundan öteye gidemeyeceğim anladım diyor. Ve ertesi gün jeolojiye de çok düşkün bir insan bir jeoloji gezisine gidecek. Onlar işte gezi otobüsü geliyor. Tam ayağımı merdivene attım otobüse binerken birden buldum diyor. Bir tanesi bu. Bir diğeri benim alanımda yani nörobilim, psikiyatri alanında nörobilimci çok ünlü birisi vardır. O da sinir hücrelerinin birbiriyle nasıl iletiştiğini anlamaya çalışıyor. Bugün biliyoruz ki iki sinir hücresinin arasında sinir hücresinin kısa dalı var, uzun dalı var. Ve her ikisi birbiriyle hem kısa hem uzun dallar aracılığıyla temas kurarlar. Uzun dallar iletiyi götürür birinden diğerine. Peki bu nasıl oluyor? Sorusu birdenbire iki sinir hücresinin bağlandığı yerde sinaps boşluğu dediğimiz uzantıların tam karşılaştığı yerde milimetreden de küçük bir boşluğun olduğu çıkıyor ortaya. Orada işte kesecikler var, şunlar var, bunlar var ve ileti o boşluk aracılığıyla oluyor. Bunu buluyor.
Evet.
Harca alem başka bir örnekte çok ünlü, çok sık söylenen bir şeydir. Adını bilmiyorum. Bildiğimiz dikiş iğnesi. Biliyorsunuz dikiş iğnesinin ucunda yuva vardır. Şeyde, ipliğin geçeceği.
Evet, bir delik var.
Bunu bulan kişi, bu bir icat. Her icat yaratıcılığı gerektirir mi? Soru işareti. Ama icatların büyük bir oranında yaratıcılık vardır. Keşifte yoktur. Ararsınız bulursunuz. Bulurum, ama icatta evet. Vardır. Rüyasında Afrika'da yamyamların eline düşüyor. Ve karikatürlerde de olduğu gibi büyük bir kazan. Kazanın içinde su kaynıyor, o da suyun içinde. Ter içinde uyanıyor ve ertesi gün rüyasını hatırladığında birden yamyamların etrafını kuşatan yamyamların dayandıkları mızrakların ucu aklına bir iyi gibi bir boşluk var orada. Ve oradan dikiş iğnesini buluyor. Şimdi böyle bakıldığında kişinin artmış bir algılama becerisi, algılamaya uğrayan her türlü ayrıntıyı görebilmek, benzemeyenlerin arasındaki benzeşenleri sezebilmek, benzeşmezlerdeki benzeyenleri görebilmek ve bütün bunları soyut düşünme becerisiyle bir araya getirip farklılığı oluşturabilmek.
Evet.
Böyle dersek yaratıcılığı tanımlamış olur.
Şimdi hocam ben de sizin alanınız olduğu için yaratıcılık konusunda çalışıyorsunuz. Ben de biraz öğrenci pozisyonunda olayım. Sizden evet. Bilgi alayım. Dinleyicilerimize de bu anlamda bir öğrenci olarak benim bir şeyim olsun, katkım olsun. Şimdi o kadar güzel açıkladınız ki biz yaratıcılığı, sokaktakiler hani bulan, bir şeyi buldu, evreka dediğimiz o
sadece Arşimed'in
son aşama sanıyoruz. Hı-hı. Halbuki siz öyle güzel bunun bir süreç olduğunu anlattınız ki, çünkü bir kere öncelikle herkesin baktığı yöne ya da bir şeye bakıp farklı bir şeyi görmek, o farklı şey aynen. üzerinde aynen. onu bir problem olarak algılamak, aynen. o problemi aynen. çözmeye çalışıp düşünce aşaması başlıyor. Yani düşünüyor, ondan sonra o problem belki onu kuluçkaya yatırıyor, orada bekliyor. Hani eğer çözebiliyorsa zaten yaratıcılığını ortaya
çok
koyuyor.
Çok özür dileyerek keseceğim. O kadar doğru bir laf söylediniz ki, isimlerini söylemeyeceğim ama bu konuda yapılmış 7 tane çok büyük araştırma var. 7'sinin de yaratıcılığın aşamaları derken kullandıkları ortak sözcük şimdi sizin kullandığınız kuluçka.
Kuluçkaya evet. yatırıp hani evet. Biraz önce çok güzel örnek verdiniz. O kuluçka dönemi rüyada ortaya çıkıyor.
Evet.
Değil mi? Bazen, rüyada evet. değil mi bazen evet, evet. ya da işte sizin kendinizi çok iyi hissettiğiniz.
Gündüz düşünde de çıkıyor. Evet, evet. Yani hayal kurarken de çıkabiliyor.
O, böylece rüyada bir süreç yani evet, evet. buldum değil o süreç aynen, bence aynen, yaratıcılıkta aynen. değil mi?
Beynimizin arka planında bir şekilde yine düşünmeye devam mı ediyoruz acaba?
Aynen öyle. Yani o yaratıcı zaten ondan vazgeçmeyendir. Yani onu beyinde tutan, o tuttuğuyla ilgili olarak mutlak surette ortaya çıkabilecek bir farklılığın olduğunu hisseden insandır. Onunla ilgilenmediği zaman bile bizim terapilerde kullandığımız bir laf vardır. Beynindeki gözü, beynindeki kulağı, beynindeki tüm organları onu düşünmeye devam ediyor.
Bilinçaltı belki de değil mi hocam? Olabilir mi?
Yani düşünüyor. Evet, bilinçaltı ya da üst ama düşünmeye devam ediyor. Evet. O ondan uzaklaşmıyor. Bilinçaltı diyemiyorum, şöyle diyemiyorum. Çünkü biz bilinçaltındaki her şeyin ayrımında değiliz.
Evet.
Kurama göre. Oysa bu ayrımında olduğu bir şey. Sadece ve sadece Arif Hanım'ın dediği gibi kuluçkaya yatırmış oluyor. Yani bir hazırlık, ön hazırlık. O kuluçka döneminin özelliği şudur. Siz kuluçkanın, yani kuluçka dediğimizde, bakın kuluçkaya yatan hayvanlara mutlak surette bir hazırlık vardır. Yani ısı, nem, süre bilmem ne gibi. İnsanın da böyle ana akımdan ayrılmış bir farklılığı, farkında oluştuğu kuluçkaya yatırması sadece koşullar hazırlamasıdır. O yumurtanın ne zaman çatlayıp ne olarak ortaya çıkacağı onun bileceği bir şey ama mutlak surette çıkar. Sadece çıktığı an orada olmak gerekiyor.
Bir şekilde malzemeleri
yaratıcı, yaratıcı bu. Evet, bunu evet. Bilen insandır.
Özgün düşünüyor ve esnek bir sorunu görüp o sorunu çözme becerisi evet. Ve asla vazgeçmiyorlar. Herhalde genellikle mesela liderlerde bu özellik var mıdır yaratıcılık ya da siz biraz önce bilim ve sanat dediniz. Bilim ve sanatta bu nasıl ortaya çıkıyor? Yani nasıl görünüyor?
Bilimde dediğim gibi Poincaré'nin örneğini verdim. Ama bilim deyince fizik, matematik, felsefe bunları söylemek lazım. Felsefe örneğin, Rönesans dönemini düşündüğümüzde onun hemen öncesi yani 16. yüzyıldan şeye varana kadar. Peki daha önce Newton var. Evet. Olağanüstü bir zihin. Şimdi hep söylerler elma düştü diye. Düştü ya da düşmedi. Ama onu yer çekimini, hareketi, düşme hareketini değerlendirirken o zaman işi ta Galileye kadar götüreceğiz. Öyle olmasaydı nasıl olurdu? Öyle olmasını zorunlu kılan koşullar nedir? Bu belli ki insan, doğa bilimcilerden söz ediyorum, bu belli ki insan eliyle değil. Ama insanın müdahale edebileceği bir nokta olabilecekse eğer, doğanın bu konudaki hazırlığı nedir? Bunu anlıyor. Ve mesela Galileo'nun o çok ünlü kilisenin adını unuttum. Ortalama bir insan görünümündeyken, eğitimine herkes gibi devam ederken o kiliseye gidip sarkacı uzun süre izledikten sonra birden sarkaç hareketlerini yörüngesel hareketlerle eş tutup sonraki keşfi dünyanın Kopernik için bu böyle, Dante için böyle, Dante şiirde mesela.
Evet.
Hem bilimde hem sanatta dediğim gibi gözlem çok önemli.
Kesinlikle.
Gözlemde benzeyeni benzemezde görmek, benzeşmeyendeki benzerliği görmek ama mutlak surette algıya hazır, algılamanın hemen olduğu ve algılamanın kuyruğuna bir yaşantı izi ve bir soru takarak muhafaza edildiği bir süreçtir yaratıcılık. Evet. Yaratıcılar da bunu yakalayan
evet.
insanlardır.
Yaratıcılar hocam belirli sınırlar içinde düşünmeyen insanlar herhalde.
Kesinlikle.
Değil mi?
Yani ana yoldan
evet,
sapanlar.
Esnek yani ha. Olabilir. Biz şeyde bazı ön yargıyla ilgili bir şeyler anlattığımızda çocuklara şey diyoruz işte üç tane yan yana belirli mesafelerde aynı mesafede üç nokta altında paralelinde yine belirli bir mesafede üç nokta daha. 9 noktamız var. 3 nokta üstte, 3 nokta altta, 3 noktada onun altında. 9 nokta birbirinden bağımsız. Bu 9 noktayı birbirleriyle yani kaleminizi kaldırmadan 4 çizgiyle birleştirin dediğimizde biz normal insanlar düşünüyoruz. Yani asla diyoruz bu 4 çizgiyle birleştirilemez. Düşünüyoruz. Yaratıcı kişiliği olan, yaratıcı olan kişi hemen bu 4 noktayı buluyor. Aramızda ne fark var? Yani yaratıcı biz ön yargılarımızla hareket edip belirli bir bilgiyle o var olan bilginin dışına çıkmıyoruz. Ama yaratıcı kişi esnek, başka türlü bakıyor. Ne fark? Evet.
Şöyle bir fark olabilir mi? Yaratıcı olmayan kişi, ha bu çok önemli soru, cevabını da bir tek soran biliyor, bakalım ben bilebilecek miyim diye düşünürken, yaratıcı demek ki birleştiriliyor.
Önce değil mi? Evet. Olabilir diyor.
Hayır, birleştiriliyor diyor.
Evet. Ha, olabilir demiyor, doğru.
Hayır, birleştiriliyor.
Birleştirilir diyor.
Demek ki birleştiriliyor.
Sorulduğuna göre.
Bu kadar.
Evet.
Biraz aslında yapabileceğine farklardan bir tanesi bu. Alakalı yok. Efendim? Yapabileceğine inanmak direkt olarak. Bununla da alakalı ama, olabilir mi belki?
Demek ki birleştiriliyor dediğinde can isterse yapar, can istemezse yapmaz. O kadar.
Yani yapılamayacağına inanmakla yapılabileceğine inanmak yok, yok mu?
Hiç alakası yok. Demek ki bu şeyden
sorulduğuna göre.
Sadece bunu sorduğuna göre demek ki birleştiriliyormuş de. Bitir.
Ve ben birleştiririm diyor yani.
Birleştirir ya da birleştirir. Ama size ben şeyi söyleyeyim. Nobel ödülü alan teorik fizikçi Michael Feynman var. Onun siz çok hoş bir adamdınız Bay Feynman diye Türkçe'ye çevirmiş bir kitabı vardır. Çok güzel anlatır. Bir teorik fizikçidir ve şeyde Manhattan projesinde, yani atom bombasının imanında çalışmış bir adamdır. Şimdi Feynman Princeton Üniversitesi'nde Einstein'ın falan ders verdiği yerde, çok daha sonra olan bir insan, lisedeyken son derece haylaz bir öğrenci ve bir türlü yerinde duramıyorum. Anlatırken anısında şöyle bir şey var. Fizik dersi galiba ya da lise öğretmeni diyor ki seninle bir anlaşma yapacağız. Benim dersimi kaynatmayacaksın. Dersimin huzurunu bozmayacaksın. Ben sana hiç ellemeyeceğim. Sınıftan da ayrılmayacaksın ama bir tek şey yapmanı istiyorum. Sana bir kitap vereceğim. Gidip onu okuyacaksın diyor. Verdiği kitap ne biliyor musunuz? Kalkülüs, yani hesaplama. Bu adam Nobel Fizik Ödülü aldı.
Evet.
Şimdi buradan kalkarak demin adını andığım Arietti, Amerikan eğitim sistemini irdeler. Biz çocuklarımızı onların yaratıcılığını boğacak biçimde mi yetiştiriyoruz? Yoksa yaratıcılığının önünü açabilecek biçimde mi? Yaratıcılığının önünü açabilecek en önemli şey engellerin kalkmasıdır. Evet. Evet. Yani en önemli şey o.
Burada bir virgül koyalım. Tamam. İkinci bölümümüzde yine konuşmaya devam edeceğiz.
Gelemedim oyuna, uzanırım tutamadım elini. Deli gönül dayanamaz, bildiğini okuyor. Sevilemez, sarılamaz, yine seni arıyor. Aman Allah, ölene dek, mezara dek, yine seni arıyor. Kimin için atıyor bu yürek? Söyle kimin için atıyor bu yürek? Ne yapıp ediyor, sevdiğini üzüyor, aklımız ermez. Aman Allah, naz mı ediyor, gözlerini süzüyor, ah yeri gelmez. Kimin için atıyor bu yürek? Söyle kimin için atıyor bu yürek? Ne yapıp ediyor, sevdiğini üzüyor, aklımız ermez. Aman Allah, naz mı ediyor, gözlerini süzüyor, ah geri gel. Aklımız ermez. Aman Allah, naz mı ediyor, gözlerini süzüyor, ah geri gel.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İnsan Halleri devam ediyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Yıldırım Beyatlı Doğan ve psikolog Arife Tamer'le olan sohbetimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden en son eğitim üzerine konuşuyorduk. Eğitim sistemiyle bazen yaratıcılığa ket vurulabiliyor, bazen de bu arttırılabiliyor. Arttırılabilir mi ya da aslında bunu öğrenmek istiyoruz.
Evet, mümkün. Demin programın birinci kısmının en sonunda söylediğim şey, Arietti'nin bu konuda Amerikan eğitim sistemi üzerinde çok ciddi düşünceleri var. Torrance diye bir adamdan söz etmiş. Bugün çok isim çıktı. Neyse. Eğitimle ilgili olarak eğitim sistemi eğer toplumsal sözleşmeyi, toplumsal akışı besleyen, oraya göre adam yetiştiren bir düzeydeyse, yani soru sorma, itaat et, biat et ve ancak bana göre yaşadığın zaman yaşamış olursun şeklinde isterleri varsa, o toplumdan yaratıcı çıkması mümkün değil. Ama eğitim sistemi bütününde toplumsal sistem, insana yatırım şeklindeyse o zaman çıkar. Bugün demin söylediğim araştırmalarda örneğin ilkokul, anaokul döneminde çocukların sıraya girerek yemek yemelerinden tutun da bilmem nereye varana kadar onca özgür, onca hareketliyken bu sıkılıkta bir eğitim sisteminin çocuğu yaratıcı hale getirmesi imkansız. Size sürpriz bir gözlem. Sputnik, Sovyetler Birliği uzaya ilk aracı açtıktan sonra birdenbire Amerika'da eğitim sistemi değişiverdi. Ve daha özgürlükçü, daha yaratıcı, insanların tüm düşüncelerini daha kolay ifade edebilecekleri bir pilot sistem başlattılar. Ve çok kısa bir sürede Amerika Sovyetleri şeyde yakaladı, uzayda yakaladı.
Evet. Hocam.
Bu yüzden insana yatırım çok önemlidir. İnsana yatırım için sanat ve spor çok önemlidir ve bilim çok önemlidir. Evet.
Ben şey diye anlıyorum, yani anlattığınız örneklerden, ülkelerden bahsederken sınırlama getirildiği zaman sanki yaratıcılık engelleniyor. Yaratıcılığın bir sınırı yok herhalde, değil mi? Yaratıcılık özgür ortamda işte... Özellikle çocuklarımızın biz 0-6 yaş arası okul öncesi dönemde çok yaratıcı olduklarını biliyoruz. Yani gerçekten çocuklardan beklenmeyen, çünkü herhangi bir kalıbın içine konmadan onlar yaratıcı bir düşünceyi ortaya getirebiliyorlar. Herhangi bir davranışlarında böyle bir kalıp yok. O yüzden eğitim sistemindeki bu diyelim ki engelledik çocuklarımızın yaratıcılığını. Sonradan büyüdüklerinde, yetişkin olduklarında eğer yaratıcılık dediğimiz şey onlarda varsa sonradan ortaya çıkar mı?
Şimdi ben en başa döneceğim. Evet, eğitim sistemimiz deriz ama Çocuk eğitim sistemine eğitildikten sonra gider. Eğitildiği yer ailedir. Hmm. Aileler ne kadar izin veriyor ki acaba? Biz her şeyi sisteme yüklüyoruz.
Doğru.
Aile sistemden benim çocuğumu böyle yetiştir diye istiyorsa sistem ne yapacak?
Doğru.
Evet. Yani evet, sistemi suçlayalım, şudur budur, ama peki bu ülkenin yurttaşı olarak dünyaya getirdiğin insanın bu ülkeye vereceğin insanı yetiştirmekten sen ne kadar sorumlusun? Sen nasıl, ne kadar hizmet ediyorsun onun yaratıcılığına? Bu soru çok önemli bir soru.
Evet.
Ve biz aynen burada olduğu gibi efendim eğitim sistemini düzeltelim, şöyle yapalım, böyle yapalım derken rollerin hiç değişmediği, köşeli yaşamın devam ettiği ve sıra düzen bir ilişki bütünlüğün, yani hiyerarşik ilişkilerin olduğu bir aile sisteminde o çocuk eğitim sistemine geldiğinde eğitim sistemi özgür olmuş ya da olmamış, ne yazar ki?
Doğru.
Dolayısıyla insanın, insana yatırım derken aile her şeyi yapıyor, ununu eledi, eleğini duvara astı. Aile sütten çıkma ak kaşık, böyle yaklaşmamak lazım. Çünkü bu bir eğitim sorunuysa 6 yaşındaki, 7 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğun eğitimi kadar onu eğiten insanların, ana babanın da eğitilmesi gerekiyor. Yani şimdi bulutların neden evi yok? Bir soru. Başka bir soru. Kuşlar otobüse biner mi? Şimdi daha bir dolu soru var.
Evet.
Psikoterapi eğitimi yaparken cevabından korktuğunuz sorular, en uçuk düşünceler bölümümüz vardır bizim. Bunlar benim oralardan hatırladığım şeyler. Not almıştım. Şimdi bu soruları sorulduğunda, ben sizlere sormayacağım ama bizi dinleyen herkes sorsun. Benim çocuğum bana böyle bir soru sorduğunda ne derim? Buzdolabının yükseğinde ne var diye soran bir çocuğa, yok, buzdolabının tepesinde ne var diye mi düzeltirim? Buzdolabının yükseğini bir anlatsana bana.
Evet.
Derim. Bulutların akşamları evi var mı, bir yere giderler mi diye sorduğunda, biraz anlatsana şu sorunu, sence var mı diyen kaç kişi var? Dolayısıyla eğitim sistemi dediğimizde tabii ki resmi eğitimin, formal eğitimin çok büyük rolü var ama biz eğitimin vazgeçilmez bir parçası olarak aileler, çocuğun varlığa geldiği ilk sosyal ortam olan ailede onun yaratıcılığına ne ölçüde izin veriyoruz, nasıl bakıyoruz ve biz ne kadar yaratıcıyız?
Evet.
En az ilk kadar önemli bir soru bence.
Düşünmesini sağlamak lazım,
evet,
yani.
Evet, o ortamın olması lazım.
Evet, o ortam çok önemli.
Yani özür dilerim, bir çocuğa problem çözme becerisini sınayabileceği, düşünme alışkanlığını edinebileceği, bütün bunlara yol açabilecek ilişkiler kurabileceği bir ortam hazırlamazsanız ve televizyondan reklamı yapan şeylerle oynamasını hazırlarsanız, sadece bununla oyna ve ailenin zamanından fazlasını çalma, sana düşen budur demezseniz eğer, o çocukla yaratıcılığı bekleyebilirsiniz.
Evet.
Ama derseniz eğer, bunu eğitim sisteminden beklemeyin.
Evet, bu arada hocam yaklaşık 5-6 dakikamız kaldı. Daha konuşacağımız birkaç husus daha var. Eğitim kısmı böyle aslında ama belli bir yaşa geldikten sonra bir şey üretmek ihtiyacında olduğumuzda, bir şey yaratmak ihtiyacında olduğumuzda yalnız mı kalmalıyız, yoksa bu süreci kendi başına mı bırakmalıyız, oluruna mı bırakmalıyız?
Burcan, tabii ilk düzeltmem gereken şey, özür diliyorum.
Buyurun.
Ama düzeltmeliyim. Belli bir yaşa gelip de yaratıcılık ihtiyacı diye bir tanım yok. İnsan her yaşta yaratıcı olabilir. Ama sorunuz şuysa eğer, yaratıcılık için uygun olan koşullar nedir? Örneğin yalnızlık bunlardan birisi olabilir mi? Evet, olabilir. Çünkü yaratıcı insanın bir başına kalması böyle ceza verici bir yalnızlık değil de kendiyle baş başa kalması, baş başa kalabileceği vakitleri özellikle yaratması, susabilmesi, dinleyebilmesi ve çok ünlü bir şey vardır, yani terapilerde de kullanılır. Bazen hiçbir şey yapmamak bir şey yapmak kadar önemlidir ilkesine uyabileceği bir zamanı bencilce kendisi için harcayabilmesi yaratıcılığı besler.
Hocam ben bir soru sorayım. Madde kullanımı, yani madde kullananlar ya da bağımlılığı olanların yaratıcılıkla ilişkisi nedir? Madde kullanımının?
Sıfır.
Sıfır.
Timothy Leary diye Harvard'dan atılan bir psikiyatri profesörü vardır. LSD'yi kullanıyor, kullandıktan sonra da yaşantısını yazıyor ve diyor ki müziğin resmini yapabilirim. Resmin müziğini işitiyorum çünkü diye. Sonra Harvard'dan atılıyor. Çünkü kişiler böyle saçmaladıklarında, yani anlam ifade etmeyen, grameri bozuk, bağlantısı bozuk, sadece kendisi için gel geç, o maddenin etkisiyle ortaya çıkmış bir şeyin sonradan, çünkü resim çizebilmek için kalem tutabilmek lazım.
Evet.
Makine yapabilmek için aleti kullanabilmek lazım. Siz bu maddeleri aldığınızda bunların hiçbiri, yani bizim düşünceli normal halimizde eğleyebileceğimiz şeyleri eğleyemeyeceğimiz anlamına gelir.
Evet.
Yani kalemi tutamayacak, yazı yazamayacak kadar kafayı çekmiş birisinin yaratıcı olması nasıl beklenir ki? Dolayısıyla madde kullanımıyla yaratıcılığın hiçbir alakası yok.
Bu toplum arasında hani böyle bir şey var, bir algı ben var. Hani daha yaratıcı oluyorlar gibi, değil mi?
Mazur görün, çakma sanatçılar, naylon, toplum dışına itilmiş marjinaller ve daha pek çok insan yaratıcılığın yiyesinden haberdar olmayan
hiçbir
insan.
Hiçbir faydası
aynen
yok.
Aynen öyle.
Evet. Peki hocam, son bir soru sorayım ben. Öğrenciliğe devam ediyorum. Yaratıcılıkla zeka arasında bir ilişki var mı? Yani deha ile yaratıcılık eş anlamlı bir şey mi?
Deha ile, dehalarda yaratıcılık vardır. Her yaratıcı deha mıdır? Hayır, her yaratıcı deha değil ama dehaların hepsinin yaratıcı olduğunu söyleyebiliriz. Zeka ile hiç alakası yok çünkü yapılmış çalışmalar var. Çok zeki olup yaratıcılığı sıfır olan insanlar var. Ortalama zekada olup da yaratıcı olabilen pek çok insan söz konusu.
Pek çok insan var. Şimdi küçük bir şeyle, hikayeyle ben şey yapayım. Bu Albert Einstein'la şoförü arasındaki bir öykü anlatılıyor. Albert Einstein bütün konferanslarına şoförüyle birlikte gidiyor. Onu taşıyor. Şoför o kadar çok şey öğreniyor ki bütün konferanslarını arkadan dinliyor. Ve bir gün Einstein'a diyor ki ben hocam sizin anlattığınız her şeyi biliyorum. Einstein bunun üzerine tabii yaratıcı bir insan olarak. Peki o zaman diyor bir kılık değiştirelim. Bir okula gideceğim ve orada beni kimse tanımıyor. Ben arkada otururum şoför kılığında, sen de konuları anlatırsın. Ve anlatıyor gerçekten öğrendiği her şeyi. Bir anda dinleyicilerden bir zor bir fizik sorusu geliyor. Ve bizim şoför diyor. Siz o kadar basit bir soru sordunuz ki bunu arkada oturan benim şoförüm bile cevaplayabilir. Ona soralım, o cevaplasın. Bu yaratıcı bir cevap mıdır yoksa sadece zeki,
çok
akılcı?
Çok zekice bir cevap.
O kadar.
Ama yaratıcı değil.
Değil mi?
Efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Yıldırım Beyatlı Doğan ve psikolog Arife Tamer'le beraberdik. Bu haftalık birlikteliğimizin sonuna geldik. Kadriye Şenel, Recep Özden, Burcu Aydemir, hepinize gönlünüzce geçireceğiniz bir hafta diliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
İnsan halleri.